Merhaba, Madame Bovary okuyoruz. Bugün sayfa 334 ile 348'in arasını okuyacağız. 9. Yokluğun bu çıka gelişini anlamak, inanmaya razı olmak o kadar zordur ki, birisinin ölümünden sonra ortalığa yayılan şaşkınlık gibi bir şey vardır. Yalnız Charles, Emma'nın kımıldamaz oluşunu fark edince haykırarak üzerine atıldı. Elveda, elveda. Homais ile Canivet onu yatak odasından dışarı sürüklediler. Kendinizi toparlayın. Charles çırpınarak, evet, mağrur olacağım, diyordu. Bir kötülük yapmam ama bırakın beni. Onu görmek istiyorum. Benim karım o. Ağlıyordu da. Eczacı, ağlayın, dedi. Tabiatı serbest bırakın. Bu sizi ferahlatacaktır. Charles bir çocuktan daha iradesiz bir hale gelmişti. Aşağıya, salona doğru götürdüler. Homais de az sonra evine döndü. Kasaba meydanında kör adam yanına geldi. İltihaba karşı merhem almak umuduyla Yonville'e kadar sürüklene sürüklene gelmiş, herkese eczacının nerede oturduğunu soruyordu. Hadi bakalım, iyi. Sanki hiç başka işim yokmuş gibi. Aa bana ne? Sonra gel. Homais koşarcasına eczaneden içeri girdi. Yazılacak iki mektubu, Bovary için yapılacak yatıştırıcı bir şurubu, zehirlenmeyi gizlemek için uydurulacak bir yalanı, Rouen fenerine gönderilecek bir yazısı, üstelik de bilgi almak için bekleyen bir yığın insan vardı. Vanilyalı krema yaparken Emma'nın şeker yerine yanlışlıkla arsenik koyduğu hikayesini bütün Yonvilliler işittikten sonra Homais bir kez daha Bovary'nin evine döndü. Onu yalnız buldu. Canivet gitmişti. Charles pencerenin yanında bir koltuğa oturmuş, anlamsız bir bakışla salonun dönmesini seyrediyordu. Eczacı, şimdi törenin saatini sizin tespit etmeniz gerek, dedi. Charles, niçin, hangi tören diye sordu. Sonra ürkek bir sesle, yo hayır, değil mi ya, hayır, onu alıkoymak istiyorum diye kekeledi. Homais, metin görünmek için etejerin üzerinden bir sürahi alarak sardunyaları suladı. Charles, ah teşekkür ederim, çok iyi insansınız, dedi. Eczacının bu hareketinin kendisine hatırlattığı anıların çokluğu altında boğularak sözünü tamamlayamadı. Bunun üzerine Homais, onu oyalamak için bir parça bahçe işlerinden söz açmanın uygun olduğunu düşündü. Bitkilerin suya ihtiyacı varmış. Charles, evet der gibi başını salladı. Zaten artık güzel günler neredeyse geri gelecek. Charles Bovary, ya dedi. Eczacı, söyleyecek sözü bitince pencerenin küçük perdelerini yavaşça aralamaya başladı. İşte bakın Bay Tüvek geçiyor. Charles bir makine gibi tekrarladı. Bay Tüvek geçiyor. Homais ona yeniden cenaze hazırlıklarından söz açmaya cesaret edemedi. Buna onu ancak rahip ikna edebilirdi. Charles çalışma odasına kapandı. Eline bir mürekkep kalemi aldı. Bir süre hıçkırarak ağladıktan sonra yazdı. Onun beyaz ayakkabılarla, bir taçla, gelinlik elbisesiyle gömülmesini istiyorum. Saçları omuzlarına yayılsın. Biri meşeden, biri mağundan, biri de kurşundan üç tabut. Bana hiçbir şey söylenmesin. Her şeye katlanacak gücüm olacaktır. Üzerine büyük bir yeşil kumaş konsun. Böyle istiyorum. Böyle yapın. Beyler, Charles Bovary'nin bu hayalperest fikirlerine pek şaştılar. Eczacı hemen ona gidip, bu kadife bana lüzumsuz bir şey gibi görünüyor. Zaten masrafta, dedi. Charles, orası sizi ilgilendirir mi? Bırakın beni. Siz onu sevmiyorsunuz ki. Gidin buradan, diye haykırdı. Bahçede bir gezinti yaptırmak için rahip onun koluna girdi. Yeryüzü şeylerinin boşluğundan söz ediyordu. Tanrı çok büyük, çok iyiymiş. Hiç mırıldanmadan onun hükümlerine boyun eğmek, hatta ona şükretmek gerekmiş. Charles Tanrı'ya karşı isyan etti. Ben sizin Tanrınızdan nefret ediyorum. Rahip içini çekti. Sizin içinizde hala isyan düşüncesi var. Charles Bowery uzaklardaydı. İri adımlarla duvar boyunca çardağın yanında yürüyordu. Dişlerini gıcırdatıyor, lanetleyen bakışlarını gökyüzüne kaldırıyordu. Ama oradan bir tek yaprak bile kımıldamadı. İnce bir yağmur yağıyordu. Charles'ın göğsü çıplaktı. En sonunda soğuktan titremeye başladı. İçeri girip mutfakta oturdu. Saat 6'da kasaba meydanında bir demir gürültüsü duyuldu. Kırlangıç geçiyordu. Charles ayakta, alnı camlara dayalı, bütün yolcuların birbir ardından inişlerini seyretti. Felicit salona onun için bir şilte serdi. Adam üzerine kendini attı, uyudu. Homais, filozof olmasına rağmen ölülere saygı gösterirdi. Onun için zavallı Charles'a hiç gücenmeden, o akşam 3 kitapla, not almak için de bir deste kağıtla gece ölüyü beklemek üzere geldi. Rahip Burnsen de oradaydı. Yataktan dışarı çekilen karyolanın başucunda iki büyük mum yanıyordu. Eczacı sessizliğe dayanamadı. Şu bahtsız geç kadın. Üzerine bazı yakınmalarda bulunmakta gecikmedi. Rahip de buna karşılık şimdi onun için dua etmekten başka yapılacak bir şey bulunmadığını söyledi. Homais, iki şıktan biri diyordu. Ya günahları bağışlanarak ölmüştür, Hristiyan dininin dediği gibi, o zaman da bizim dualarımıza bir ihtiyacı yoktur. Ya da günahkar olarak ölmüştür, bu sanırım ki ruhani deyimdir, o zaman da Bernisen sert bir sesle daha da çok dua etmek gerektiğini söyleyerek onun sözünü kesti. Eczacı itiraz etti. Ama madem ki Tanrı bizim bütün ihtiyaçlarımızı biliyor, dua neye yarar ki? Rahip, nasıl dua mı? Siz Hristiyan değil misiniz? Diye karşılık verdi. Homais, kusura bakmayın dedi. Hristiyanlığa hayranımdır ben. Önce köleleri azat etti. Dünyaya bir ahlak getirdi. Mesele bu değil. Bütün metinler... Rahip, ah ah, metinlere gelince tarihi açın. Metinleri Cizvit'lerin tahrif ettiği biliniyor. Charles içeri girdi. Karyolaya doğru ilerleyerek ağır ağır perdeleri çekti. Emma'nın başı sağ omzunun üzerine eğilmişti. Açık duran ağzının köşesi yüzünün aşağısından siyah bir delik meydana getiriyordu. Her iki baş parmağı avucuna doğru bükülmüş duruyordu. Kirpiklerine beyaz bir toz serpilmişti. Gözleri de sanki üzerlerinde örümcekler ağ kurmuş gibi yapışkan bir solukluk içinde kaybolmaya başlıyordu. Çarşaf göğüslerinden dizlerine kadar oyuk bir şekilde iniyor. Sonra ayak parmaklarının ucunda yeniden yükseliyordu. Charles'a sanki sonsuz kütleler muazzam bir ağırlıkla Emma'nın üzerine çöküyormuş gibi geliyordu. Kilisenin saati 2'yi vurdu. Taraçanın dibinde karanlıklar içinde akan çayın boğuk mırıltısı duyuluyordu. Arada sırada rahip Burnsen gürültüyle burnunu siliyordu. Homais de kağıdın üzerinde kalemini gıcırdatıyordu. Hadi aziz dostum dedi. Çıkın buradan. Bu manzara sizi perişan ediyor. Charles gittikten sonra eczacıyla rahip konuşmalarına yeniden başladılar. Birisi Voltaire'i okuyun diyordu. Holbeck'i okuyun. Ansiklopediyi okuyun. Öbürü Portekiz'de birkaç Yahudinin mektuplarını okuyun diyordu. Eski yargıç Nikolas'ın yazdığı Hristiyanlığın hikmetini okuyun. Öfkeleniyorlardı. Kıpkırmızı kesilmişlerdi. Birbirlerini dinlemeden konuşuyorlardı. Bornisen böyle bir cürete şaşıyordu. Homais böyle bir aptallığa hayran oluyordu. Birbirlerine hakaret etmek üzereyken Charles birdenbire yeniden belirdi. Bir sihirli kuvvet onu çekiyordu. Boyuna yukarı çıkıp iniyordu. Onu daha iyi görebilmek için tam karşısında duruyordu. Son derece derin olduğu için artık acıklı bir hal almış olan bu seyretme içinde kendini kaybediyordu. katalepsi hikayelerini, manyetizmanın mucizelerini hatırlıyordu. Emma'yı diriltmeyi son derece istediği için belki de diriltebileceğini düşünüyordu. Hatta bir keresinde ona doğru eğildi. Alçak sesle haykırdı. Emma, Emma. Pek şiddetli çıkan soluğu mumların alevini duvara doğru titretti. Şafak sökerken büyük bayan Bovary geldi. Charles annesine sarılırken yeni bir gözyaşı taşkınlığına kapıldı. Eczacının denediği gibi kadıncağız da cenaze masraflarının üzerinde bir takım uyarmalarda bulunmaya çalıştı. Charles öyle öfkelendi ki annesi sustu. Charles gerekli şeylerin satın alınması için onun hemen şehre gitmesini bile istedi. Bütün öğleden sonra Charles yalnız kaldı. Berthe'yi Bayan Homais'in evine götürmüşlerdi. Felicit, Lefrançais anayla yukarıda yatak odasındaydı. Akşam Charles ziyaretleri kabul etti. Ayağa kalkıyor, konuşmadan el sıkıyor. Sonra yeni gelenler ocağın karşısında geniş bir yarım daire meydana getiren öbürlerinin yanına oturuyorlardı. Suratlar asık, bacak bacak üstünde, zaman zaman derin bir iç çekmeyle bacaklarını sallıyorlardı. Hepsi pek sıkılıyordu ama kimse yerinden kımıldamıyordu. Saat 9'da Homais geldi. 2 günden beri kasaba meydanında yalnız o görülüyordu. Bir yığın kafuru, aselbent, kokulu otlar getirmişti. Fena kokuları gidermek için bir kavanoz dolusu da klor. O sırada hizmetçi kadın Bayan Lefrançais ile Bovary ana Emma'nın giydirilmesini tamamlayarak onun çevresinde dönüp duruyorlardı. Onu saten iskarpinlerine kadar örten sert duvağa indirdiler. Felicit hıçkırarak ağlıyordu. Ah zavallı hanımcığım, zavallı hanımcığım benim. Hancı kadın içini çekerek şuna bakın hala ne kadar da sevimli. İnsan onun az sonra ayağa kalkacağını yemin edebilir diyordu. Sonra gelinlik tacını takmak üzere eğildiler. Başı bir parça kaldırmak gerekti. O zaman ağzından kusmuk gibi siyah bir sıvı boşandı. Bayan Lefrançais, aman elbiseye dikkat edin diye haykırdı. Sonra eczacıya, bize yardım etsenize dedi. Yoksa korkuyor musunuz? Homais omuzlarını silkerek, ben mi korkacağım dedi. İyi doğrusu. Eczacılık öğrenimi yaparken Hotel Dieu Hastanesi'nde daha nicelerini gördüm. Teşrif amfisinde punch yapardık. Yokluk filozofu ürkütmez. Hatta sık sık söylerim, ileride bilime yararlı olmak için ölümü hastanelere bırakmak niyetindeyim. Rahip gelir gelmez beyin nasıl olduğunu sordu. Eczacının verdiği bilgi üzerine de devam etti. Unutmayın ki darbe daha pek yeni. Bunun üzerine Homais, herkes gibi sevgili bir eşi kaybetmek tehlikesinde olmadığı için onu tebrik etti. Bu da rahiplerin bekarlığı üzerine bir tartışmayla sonuçlandı. Eczacı, çünkü bir erkeğin kadınsız yaşaması doğal değildir. Bir sürü suç işlendiği görülmüştür. Rahip, bakın hele diye haykırdı. Evlilik bağlarıyla bağlı bir kimsenin, mesela günah çıkarma sırlarını saklayabileceğini aklınız alıyor mu? Homais günah çıkarma adetine saldırdı. Bornisen bu işi savundu. Bunun meydana getirdiği düzelmeler üzerine uzun uzun konuştu. Birdenbire namuslu olan hırsızların hikayelerini anlattı. Nice komutan günah çıkarma hücresine yaklaşınca gerçeğin ışını görmeye başlamış. Fribourg'da bir nazır varmış. Arkadaşı uyuyakalmıştı. Sonra yatak odasının çok ağır havasında boğulur gibi olduğu için pencereyi açtı. Bu da eczacıyı uyandırdı. Hadi bir tutam enfiye alın dedi. Alın alın insanı açar. Uzaklarda bir yerden boyuna havlamalar geliyordu. Eczacı köpek uluyor duyuyor musunuz diye sordu. Rahip köpekler ölüleri uzaktan sezinlerlermiş dedi. Tıpkı arılar gibi. Bir insan ölünce kovandan uçup giderler. Homais bu ön yargılara karşılık vermedi. Çünkü yeniden uyuyakalmıştı. Rahip Bernissen ondan daha güçlüydü. Bir süre daha alçak sesle dudaklarını kıpırdatıp durdu. Sonra yavaş yavaş çenesini eğdi. İri kara kitabını bıraktı. Horlamaya başladı. Her ikisi de karnı ileride, yüzü şişmiş, suratı asık. Bunca anlaşmazlıktan sonra insana özgü, aynı zaaf içinde en sonunda birleşerek birbirlerinin karşısında oturuyorlardı. Uyur gibi bir hali olan yanlarındaki ölü gibi hiç kıpırdamıyorlardı. Charles da içeri girince onları uyandırmadı. Bu son gelişiydi. Emma ile vedalaşmaya geliyordu. Kokulu otlar hala tütüyordu. Mavim trak buhar çevrintileri pencerenin kenarında içeri giren sisle karışıyordu. Gökte birkaç yıldız vardı. Gece pek tatlıydı. Şamdanların mumu iri iri gözyaşları gibi kar yollarının çarşafları üzerine düşüyordu. Charles sarı alevlerin parıltısında gözleri yorulurcasına mumlara bakıyordu. Bir ay ışığı kadar beyaz olan ipek saten gelinliğin üzerinde ışıklar titreşiyordu. Emma bunların altında kayboluyordu. Charles'a öyle geliyordu ki Emma kendi dışına serpilerek eşyanın çevresinde, sessizliğin içinde, gecenin içinde, esen rüzgarın içinde, yükselen nemli kokuların içinde belirsizce kayboluyordu. Sonra birdenbire onu tostaki bahçede, çalıdan çitin yanındaki sıranın üzerinde ya da Rouen'de, sokaklarda, evlerin eşiğinde, Bertu çiftliğinin avlusunda görüyordu. Elma ağaçlarının altında dans eden sarhoş delikanlıların gülüşünü duyuyordu. Yatak odası Emma'nın saçlarının kokusuyla doluydu. Gelinliği kollarına bir kıvılcım çıtırdısıyla ürperiyordu. Aynı elbiseydi bu. Böylece kaybolan bütün mutlulukları, onun davranışlarını, hareketlerini, sesinin perdesini uzun uzun hatırladı. Umutsuz kederinden sonra taşan bir denizin dalgaları gibi bitip tükenmeden bir yenisi geliyordu. Korkunç bir meraka kapıldı. Ağır ağır parmaklarının ucuyla titreyerek onun duvağını kaldırdı. Öyle bir haykırdı ki öbür iki kişi uyandı. Adamlar onu alıp aşağı salona sürüklediler. Sonra Felicit gelip onun biraz saç istediğini söyledi. Eczacı, kes götür dedi. Kadın cesaret edemeyince de kendisi elinde makasla ileri atıldı. Öylesine titriyordu ki makası şakaktaki derinin birçok yerine batırdı. En sonunda heyecanına karşı kendini toplayarak saçlara rastgele 2-3 makas vurdu. Bu da o güzel siyah saçlarda beyaz lekeler meydana getirdi. Eczacı ile rahip bekleme işlerine yeniden daldılar ama arada bir uykuya dalmaktan da geri kalmıyorlardı. Uyanınca da bundan dolayı birbirlerine çıkışıyorlardı. Bunun üzerine Bernissen odaya kutsal su serpti. Homais de yere bir parça klor attı. Felicit onlar için komedinin üzerine bir şişe içki, peynir, bir de kocaman çörek koymuştu. Eczacı artık dayanamadı. Sabah saat 4'e doğru içini çekti. Vallahi seve seve bir parça bir şey yerim doğrusu. Rahip de kendini hiç naza çekmedi. Ayin için kiliseye gitti. Geldi. Sonra üzgünlük anları geçince bizi yakalayan o belirsiz neşeyle neden olduğunu bilmeden biraz sırıtarak yemek yediler. Bardaklarını tokuşturdular. Son kadehte rahip eczacının omzuna vurarak "En sonunda anlaşacağız, öyle görünüyor," dedi. Aşağıda, sahanlıkta gelen işçilere rastladılar. Charles 2 saat tahtaların üzerine inen çekicinin işkencesine katlanmak zorunda kaldı. Sonra Emma'yı öbür 2 tabutun içine yerleştirdiler. Meşe tabutunu da indirdiler. Tabut çok geniş olduğundan aralıkları bir şiltenin yünüyle tıkamak gerekti. En sonunda 3 kapak da rendelenip çivilenip lehimlendikten sonra kapının önüne yerleştirdiler. Evin kapısını ağzına kadar açtılar. Yonville halkı da dolmaya başladı. Rua baba geldi. Kara örtüyü görünce kasabanın meydanında bayıldı. 10. Rua baba eczacının mektubunu olaydan ancak 36 saat sonra almıştı. Homais de onun duygululuğuna dokunmamak için mektubu öyle yazmıştı ki ne anlam çıkarılacağı pek bilinmiyordu. Adamcağız önce felce uğramış gibi yığılmıştı. Sonra kızının ölmediğini anladı. Ama ölmüş olabilirdi de. En sonunda ceketini giymiş, şapkasını almış, ayakkabısına mahmuz takmış, dört nala yola koyulmuştu. Bütün yol boyunca soluk soluğa kaygıdan kendi kendini yedi. Bir keresinde attan inmek zorunda bile kaldı. Hiçbir şey görmüyordu. Çevresinde sesler duyuyor, çıldırdığını sanıyordu. Şafak söktü. Bir ağaca tünemiş uyuyan üç kara tavuk gördü. Bu işaretten ürperdi. Bunun üzerine Hazreti Meryem'i adak adadı. Kiliseye sırmalı üç ayin kaftanı hediye edecek. Bertu mezarlığından Vosonfil Kilisesi'ne kadar yalın ayak gidecekti. Moram'a gelince hanın adamlarına seslendi. Kapıyı bir omuz vurarak açtı. Yulaf çuvalına saldırdı. Yemliğin içine bir şişe tatlı elma şarabı döktü. Midillisini atladı. Hayvan dört nalından kıvılcımlar saçtı. Kendi kendine onu mutlaka kurtaracaklarını söylüyordu. Hekimler bir ilaç keşfederlerdi. Bu muhakkaktı. Kendisine anlatılan bütün mucizevi iyileştirmeleri hatırladı. Sonra kızı gözlerinin önüne ölmüş geliyordu. Şurada, karşısında, yolun ortasında sırt üstü uzanmıştı. Dizgini çekiyordu. Kabus kayboluyordu. Queen Camp'ta kendine gayret vermek için üst üste üç tane kahve içti. Yazarken adı şaşırdıklarını düşündü. Cebinde mektubu aradı. Yoklayıp buldu ama açmaya cesaret edemedi. Bunun belki de şaka, birinin öç alması, sarhoş bir herifin uydurması olabileceğini düşünmeye başladı. Hem zaten Emma ölmüş olsaydı herkesin haberi olmaz mıydı? Hayır, hayır. İşte kırlarda olağanüstü hiçbir şey yoktu. Gökyüzü masmaviydi. Ağaçlar sallanıyordu. Bir koyun sürüsü geçti. Kasaba göründü. Onun atın üzerine iyice eğilmiş, hızla geldiğini gördüler. Hayvana sopayı indiriyordu. Koşumlardan kan damlıyordu. Kendine gelince gözyaşları içinde Charles Bovary'nin kucağına yığıldı. Kızım, Emma, yavrum, bana anlatsanıza. Öbürü de hıçkırıklarla ağlayarak, bilmiyorum, bilmiyorum bir uğursuz felaket ki, dedi. Eczacı onları ayırdı. Bu korkunç ayrıntılara girişmek faydasız. Olanları beyefendiye ben anlatırım. İşte gelenler var. Biraz vakarlı olun kuzum. Bir parça filozof olun. Zavallı Charles güçlü görünmek istedi. Birçok defa evet cesaret dedi. Durdu. Yaşlı adamcağız. Peki ben de cesaret göstereceğim be yahu diye haykırdı. Onu yolculuğunun sonuna kadar götüreceğim. Çan çaldı. Her şey hazırdı. Yola çıkmak gerekiyordu. Kore yerinin bir sırasında yan yana oturan adamcağızlar önlerinden ilahi okuyan üç kilise şarkıcısının geçtiğini, durmadan geçtiğini gördüler. Yılan kahveyi boru ciğerlerinin bütün gücüyle ötüyordu. Rahip Bernisen sırtında süslü ayin elbisesi keskin bir sesle ilahi okuyordu. Kutsal eşya dolabını selamlıyor, ellerini kaldırıyordu, kollarını uzatıyordu. Lestibois kilisenin içinde dolaşıp duruyordu. Tabut yüksek rahlenin yanında dört sıra mumun arasında duruyordu. Charles ayağa kalkıp mumları söndürmek istiyordu. Gene de kendini ibadete zorlamaya, onu yeniden görebileceği gelecek bir hayatın umudu içine atılmaya çalışıyordu. Onu epey zamandan beri pek uzağa, yolculuğa gitmiş sayıyordu. Yalnız onun şurada şunların altında olduğunu, her şeyin bittiğini, onu alıp toprağın içine koyduklarını düşününce korkunç, kapkaranlık, umutsuz bir öfkeye kapılıyordu. Kimi vakit hiçbir şey duymaz gibi oluyordu. Kendini bir sefil olmakla suçlarken bir yandan da acısının bu yumuşamasının zevkini tadıyordu. Yerdeki mermerlerin üzerinde eşit aralıklarla vuran demir kaplı bir tahtanın tok sesi gibi bir şey işitiliyordu. Dipten geliyor, kilisenin yan galerilerinde birdenbire duruyordu. Kahverengi, kalın ceketli bir adam zorlukla diz çöktü. Altın Aslan'ın garsonu Hippolyte'tı bu. Yeni bacağını takmıştı. Kilise şarkıcılarından biri bağış toplamak için kubbe altına geldi. Madeni paralar birbiri ardından gümüş tabağın içine ses çıkarıyordu. Charles 15 franklık bir madeni para fırlatarak ''Çabuk olsanıza acı çekiyorum ben'' diye bağırdı. Kilise adamı ona derin bir selamla teşekkür etti. İlahi okuyorlar, diz çöküyorlar, doğruluyorlardı. Bunların sonu hiç gelmiyordu. İlk zamanlarda bir kere birlikte bir ayna katıldıklarını hatırladı. Öbür yanda, sağda, duvarın yanında durmuşlardı. Çan yeniden başladı. Büyük bir sandalye hareketi oldu. Taşıyıcılar üç tahta kolu tabutun altına sürdüler. Kiliseden çıkıldı. O zaman Justin eczanenin eşiğinde belirdi. Birdenbire benzi soluk, sendeleyerek yine içeri girdi. Kafiyenin geçtiğini görmek için herkes pencerelere üşüşmüştü. Charles önde göğsünü kabartıyordu. Cesur bir hal takınıyor, yan sokaklardan, kapılardan çıkıverip kalabalığa katılanları bir işaretle selamlıyordu. Her iki yanda üçerden altı kişi kısa adımlarla biraz da soluyarak yürüyordu. Rahipler, kilise şarkıcıları, kilise korucusu iki çocuk şiir okuyorlardı. Sesleri dalga dalga inip çıkarak kırların üzerinde yayılıyordu. Bazen insanlar keçi yolunun dönemecinde kayboluyorlardı. Yalnız büyük gümüş haç hep ağaçların arasından yükseliyordu. Arkadan siyah pelerinlere bürünmüş, külahları arkaya atılmış kadınlar geliyordu. Ellerinde iri birer mum taşıyorlardı. Charles da bu bitmez tükenmez dualar, meşaleler arasında bu mum kokusu, cübbe kokusu içinde bayılacak gibi oluyordu. Serin bir rüzgar esiyordu. Çavdarlarla kolzalar yeşermişti. Yolun kenarındaki çalı çitleri üzerinde çiğler titreşiyordu. Ortalığı türlü türlü neşe gürültüsü kaplamıştı. Uzakta tekerlek izlerinin içinde ilerleyen bir arabanın şakırtısı, ard arda bir horoz sesi, elma ağaçlarının altına doğru kaçtığı görülen bir tayın koşuşu. Berrak gökyüzü pembe bulutlarla beneklenmişti. Mavim tırak, yanmış mum parçaları süsen çiçeği kaplı kulübelerin üzerine düşüyordu. Charles geçerken avluları tanıyordu. Bir hasta ziyaretinden sonra bu avlulardan çıkarak ona doğru döndüğü buna benzer sabahları hatırlıyordu. Beyaz damlalar serpili kara çuha ara sıra havalanıyor, tabutu açıkta bırakıyordu. Yorulan taşıyıcılar yavaşlıyorlardı. Tabut her dalgada çalkalanan bir tekne gibi aralıksız sarsılmalarla ilerliyordu. Geldiler. Erkekler aşağıda çimenin içinde mezarın kazıldığı bir yere kadar ilerlediler. Çepeçevre dizildiler. Rahip konuşurken kenarlara atılan kırmızı toprak boyuna köşelerden sessizce akıyordu. Dört tip de yerleştirildikten sonra tabut onların üzerine itildi. Charles tabutun inişine baktı. Hala iniyordu. En sonunda bir çarpma sesi duyuldu. İpler gıcırdayarak yukarı çıktı. Bernisen bunun üzerine Lestibois'in uzattığı küreği aldı. Sağ eliyle kutsal su serperken sol eliyle de bir kürek dolusu toprağı hızla attı. Taşlar çarpınca tabutun tahtası bize sonsuzluğun yansıyan sesiymiş gibi gelen o korkunç sesi çıkardı. Rahip kutsal su serpilen şişeyi yanındakine verdi. Bu Bay Homais'ti. Şişeyi ciddiyetle salladı. Sonra Charles'a uzattı. Charles dizlerine kadar toprağa gömülmüş. Elveda diye haykırarak avuç avuç toprak atıyordu. Tabuta öpücükler yolluyordu. Bu arada da kendisi de oraya gömülmek için mezara doğru sürükleniyordu. Charles'ı alıp götürdüler. Belki o da bütün ötekiler gibi bu işin kesinlikle bitmesinin belli belirsiz sevincini duyarak yatışmakta gecikmedi. Ruva baba döner dönmez sakin sakin piposunu içmeye başladı. Homais bunun pek yakışık almadığını düşündü. Binet'in cenazeye gelmekten kaçındığını, Tüvek'in ayinden sonra sıvışıverdiğini, noterin uşağı Theodor'un sanki siyah bir elbise bulunmazmış gibi, madem ki adet öyleydi, mavi elbise giymiş olduğunu gördü, yadırgadı. Düşüncelerini yaymak için de bir topluluktan öbürüne gidiyordu. Oralarda Emma'nın ölümüne acınıyorlardı. Hele Lurox. O da cenazeye gelmekten geri kalmamıştı. Şu zavallı hanımcağız, kocası için ne büyük bir acı, diyordu. Eczacı da buna, biliyor musunuz ki ben olmasaydım uğursuz bir iş yapacak, canına kıyacaktı. O kadar iyi bir kadın. Daha cumartesi günü onu dükkanımda görmüştüm. Homais, mezarının başında söyleyecek bir iki söz hazırlamaya vakit bulamadım, dedi. Charles eve dönünce soyundu. Rua baba da yeni ceketini giydi. Ceket yeniydi. Adamcağız da yol boyunca yenleriyle sık sık gözlerini sildiğinden yüzünü boyamıştı. Gözyaşlarının iki yüzünü kirleten toz tabakasında çizgiler meydana getiriyordu. Büyük bayan Bovary de oradaydı. Üçü de susuyorlardı. En sonunda yaşlı adamcağız içini çekti. İlk eşinizi kaybettiğiniz zaman birkaç kere tosta size gelmiştim, hatırlıyor musunuz dostum? O vakit sizi avutabiliyordum. Söyleyecek söz bulabiliyordum ama şimdi... Sonra bütün göğsünü kaldıran uzun bir iniltiyle ''Ya benim için her şeyin sonu, görüyorsunuz ya'' dedi. ''Karımın, oğlumun, şimdi de bugün kızımın gittiğini gördüm.'' Bu evde uyku uyuyamayacağını söyleyerek hemen Bertu'ya dönmek istedi. Torununu bile görmek istemedi. Hayır hayır, çok üzülürüm. Yalnız benim yerimi onu iyice öpersiniz. Allah'a ısmarladık. Siz iyi bir delikanlısınız. Kalçasına vurarak şunu asla unutamam, dedi. Merak etmeyin, hindinizi gene gönderirim. Bayırın üst başına gelince eskiden Emma'dan ayrılırken St. Victor yoluna yaptığı gibi gene arkasına döndü. Kasabanın pencereleri otlakla batan güneşin eğik ışınları altında kıpkırmızı olmuşlardı. Elini gözlerinin önüne siper etti. Ufukta ağaçların beyaz taşları arasında yer yer kara demetler meydana getirdiği duvarla çevrili bir avlu gördü. Sonra ağır tırısla yoluna devam etti. Çünkü Midillis topallıyordu. Charles ile annesi yorgunluklarına rağmen akşam uzun zaman konuşarak oturdular. Geçmiş günlerden, gelecekten söz ettiler. Hanım gelip Yeovil'e yerleşecekti. Oğlunun evini yönetecekti. Artık bir daha birbirlerinden ayrılmayacaklardı. Yıllardan beri yitirmiş olduğu bir sevgiyi yeniden elde etmekten dolayı içten içe sevinerek oğluna karşı kurnaz, okşayıcı davrandı. Saat gece yarısını çaldı. Kasaba her zamanki gibi sessizdi. Charles ise uyanıktı. Hala onu düşünüyordu. Rudolf oyalanmak için bütün gün ormanda avlanarak dolaşmıştı. Şimdi şatosunda sakin sakin uyuyordu. Leon da otelde uyuyordu. Bu saatte uyumayan bir başkası daha vardı. Çam ağaçlarının arasında mezarın üzerinde bir çocuk diz çökmüş ağlıyordu. Hıçkırıklarla parçalanan göğsü, aydan daha yumuşak, geceden daha derin, muazzam bir üzgünlüğün baskısı altında, karanlıklarda soluyordu. Parmaklıklı kapı birdenbire gıcırdadı. Gelen Lestibois'ti. Sabahleyin unuttuğu küreği almaya gelmişti. Justin'i duvardan atlarken tanıdı. Patateslerini çalan hırsızın kimliği üzerinde kesin kararını verdi. Evet, bugünkü okumamız bitti. Emma'nın cenazesi de gerçekleşti. Gördüğünüz gibi Charles hariç diğer iki sevgili de uyudular. Rudolf da, Leon da rahat rahat. Olan yine Charles'a oldu. Justin de uyumayanların arasındaydı. Justin, buradaki anlamadığım kısım, Justin de onu seviyordu sanırım geçmiş bölümlerde. Emma'ya aşıktı platonik olarak. Sanırım küçük yaşta. Ya da hani acaba zehri verdiği için mi Yani zehir veren de Justin'di. Öyle şeyde, eczanede. Hani vicdan azabı yüzünden mi gidip ağlıyordu? Yoksa onun da, o da mı aşıktı? Herkes Emma'ya aşık. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.